Ayrım 19. Sayfa 150. Çölde haberler hızlı yayılır. Eslemliler Mekke'de olanları ve bu iki kaçak için konulan ödülü duymuşlardı. Ve deve sırtındaki bu bitkin adamları görünce Peygamber ve Ebu Bekir olduğunu anlamakta gecikmediler. Geçtikleri yolda putperestler tarafından kurulmuş binlerce pusuyu atlatarak sağ salim Yesrib sınırına ulaşmış olmaları mucizeydi. Bununla birlikte Bureyde'nin yalnızca bölge ahalisinin değil, kendisinin de hayatını tehlikeye sokan karışıklıklardan dolayı Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme karşı öfkeden hala gözü dönmüş vaziyetteydi. Adamlarına saldırıp kaçakları yakalamak üzere hazırlanma emri verdi. Mekkelilere teslim edildiklerinde Kureyş kabileleri arasındaki huzursuzluk bitecekti. Söz verilen büyük ödül ise Eslemlilerin reisini hiç mi hiç ilgilendirmiyordu. Bedeviler tehditkar bir tavırla yaklaşırken, silahı olan Ebu Bekir, Hazreti Peygamber'i tek başına koruyabilirmiş gibi umutsuzca kendisini siper etti. Bu davranış Eslemlileri etkilemişti. Ama arkada oturan kişinin onu durdurarak tümüyle savunmasız, yalnız başına ilerlemesi daha da etkileyici olmuştu. Bureyde'nin karşısına gelince inanılmaz bir doğallıkla konuşmaya başladı. Ben Muhammed'im, Allah'ın Resulüyüm. Bureyde, Arabistan halklarının arasına nifak soktuğu için onu suçlamak istedi. Ama dili ağzında ölmüş gibiydi. Zorlukla, bizler Eslemlileriz, ben de reisleriyim, adım Bureyde, diyebildi. Eslemliler, Allah'ın Resulü'nün yardımınıza ihtiyacı var. Bureyde silahsız ve tek başına, dişlerine kadar silahlı bir düzine savaşçıya karşı konuşan bu adamın kendine duyduğu güven karşısında afallamıştı. Sesinin saygılı bir ton aldığını fark ederek, "Ne yapmalıyız?" diye sordu. İşte o zaman Hazreti Peygamber, Hazreti İbrahim'in tek Allah'ının dinine inanmayı buyurdu. Konuşması kısa oldu ama sözleri imanından ve sözlerinin gücünden etkilenen bedevilerin ta kalbine işledi. Bureyde aniden kontrol edemediği bir titremeyle sarsılmaya başladı. Atından indi, peygamberin önünde diz üstü çökerek bağışlanmayı diledi. Ancak o zaman arkadaşlarının da kendisi gibi davrandıklarını fark etti. Hepsinin yüzünde ter damlaları parlamaktaydı. Aynı korkuyu hissettiklerini anladı. İşte o gün bütün Eslemliler Allah'ın mutlak Resulüne sadakat yemini ederek İslam dinini kabul ettiler. Bureyde hikayesini anlatırken başından ayak uçlarına kadar hissettiği o ağır, sancılı titremeyi yeniden yaşar gibiydi. Zeyd, "Size ne olmuştu?" diye sordu. "Bir mucize. Allah korkusunun mucizesi. Allah peygambere saldırmamızı engelledi ve bunu ilahi kudretinin işareti haline dönüştürdü. Seni temin ederim ki Zeyd'ciğim, sanki eli göğsümüzü kavramış, sıkıyor gibiydi. O sıkıştan kaçınmak imkansızdı. Daha sonra peygambere Medine yolunda eşlik ederken Hazreti Ebu Bekir ile konuşma fırsatım oldu. Hazreti Peygamber'in tüm hayatının Allah'ın izleriyle dolu olduğunu söyledi bana. Bazıları bizim başımıza gelenden de daha büyük ve aşikarmış. Hazreti Ebu Bekir'in anlattığına göre yalnızca birkaç gün önce kendilerini takip eden Mekkelilerden kaçmak için bir mağaraya sığınmışlar. Ama mağaranın ağzına kadar bıraktıkları bariz biçimde görünen izleri engelleyememişler. Mekkelilerin kendilerini takip etmesi halinde saklandıkları kovu keşfetmeleri işten bile değilmiş. İzleyenlerin arasında çölde iz sürmede uzman kişiler de olduğundan Hazreti Ebu Bekir'e göre izlerinin bulunacağı kesinmiş. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşının endişesini fark edince onu o anda Allah'ın kendisine vahyettiği sözleriyle teselli etmiş. "Korkma. Çünkü Allah bizimledir. İşte o anda iri bir örümcek mağaranın girişine ağını örmeye başlamış ve birkaç dakikada işini bitirmiş. Öte yandan bir güvercin de girişe yuvasını kurmuş ve içine yumurtlamış. İzlerini takip eden putperestler mağaranın ağzına gelince örümcek ağını görüp durmuşlar. Aralarından biri örümcek ağını bozmaya kalkınca bir diğeri, "Ne zamandan beri insanlar bozmadan örümcek ağlarını geçmeye başladılar? Görmüyor musun? Üstelik burada bir de güvercin yuvası var. Geçiş noktası olsaydı yumurtlamazdı." diyerek onu durdurmuş. Takipçiler uzun süre mağaranın civarını incelemişler ama hiçbir şey bulamamışlar. Hazreti Ebubekir ve Hazreti Peygamber bu mucize sayesinde buraya ulaşmayı başardı. "Allah'a hamdolsun," diyen Ebu Ümame kinaye eder gibi, "Seni daha önce şenlikler sırasında göreceğimi sanmıştım," dedi. Hepsi böylesine özel bir kutlama gününü böylesine muhteşem bir hikayeyle uzattıkları için çok mutluydu. Heyecanlanmış olan küçük Kerime, yalnızca Arap kadınlarının çıkarabildiği seslerle sevinçle şakımaya başladı. Çığlıklar Nevvar'ı da kendine getirdi. Hem hafiflemiş hem de aklı karışmış ve ihanete uğramış hissetmekteydi kendini. Tüm yetişkinler içinde İslamlilerin yaşadıklarını bir tek kendisinin bilmediğini anlamıştı. Bir an için sevinç ve hayal kırıklığı arasında bocaladı. "Demek çoktan her şeyi biliyordunuz." Ebu Ümame hatasını fark etti ve savunmaya geçti. "Karışmadan yapamazdım ki. Ama daha önemlisi, her şeyin yoluna girmesinden mutlu değil misiniz?" Ama Nevvar artık onu dinlemiyordu. Yüzü sevinç gözyaşlarıyla kaplanmıştı. Bureyde bile duygulanmış gibiydi. Zeyd, Bedevi'yi ilk kez yaşlı gözlerle görüyor ve nedenini anlayamıyordu. Bedevi'nin annesiyle evlenme olasılığını tabii ki dikkate almış, onunla birlikte yaşamanın nasıl olacağını düşünmemeye çalışmıştı. Ama şimdi durum artık bir düşünce, bir rüya olmaktan çıkmış, somut bir gerçeğe dönüşmekteydi. Ebu Ümame, hayatın acılarını ve sevinçlerini yaşamaya başlayan bu küçük yiğitim için duygulandı. Duruma el koyan Yezid oldu. Evin kesinlikle tek erkeği kendisiydi ve babasının ölümüyle kendisine miras kalan sorumluluğu ele almanın zamanı gelmişti. "Bak kardeşim, Bureyde ve annemiz evlenmek niyetinde. Sevinmeliyiz." Ebu Ümame, "Evin en küçüğü olmana rağmen," diye devam etti, "senin de evlenmelerini onaylayıp onaylamadığını bilmek istiyoruz." Zeyd kendisini aptal ve sersemlemiş hissetmekteydi. Kerime bile kendisine soru dolu bakışlarla bakıyordu. Bir an ailesinin vaha ile çöl arasında bölünme düşüncesinin korkusuna kapıldı. Elini tutmuş olan Yezid'e korku dolu bir sesle, "Annem olmadan nasıl yaşayacağız?" diye sordu. İki kardeş bir an birbirlerine baktılar. Sonra büyük olan diğerine sarıldı. Nevvar oğullarını kucaklaşırken hiç görmemişti ve annelik duygusu içinde boğulduğunu hissetti. Gözlerinden iki damla yaş süzüldü. "Korkmanıza gerek yok. Ben hep sizinle kalacağım," diye hıçkırdı. Bureyde son bir karar vermesi gerektiğini anlamıştı. İki kardeşin yaşamı artık kopmaz biçimde vahaya bağlıydı. Yerleşik ahaliyle çöl ahalisi arasındaki ayrımlar artık ikinci planda kalmaktaydı. Bu karar bir bedevi için olağanüstü bir karardı. Kendisine söz verircesine elini göğsüne götürerek, "Tamam, yeter artık. Hep birlikte vahada yaşayacağız ve ailemiz asla bölünmeyecek," dedi ve ekledi, "Allah ve Ebu Ümame sözümün şahididir." Korku artık Zeyd'i terk etmişti. Bureyde annesi için düşünebileceği en iyi erkekti. Üstelik babasının da en iyi dostu olmuştu. Kardeşinin kollarından sıyrılıp gözlerini kurulayarak ve gülümseyerek bedeviye koştu. Elini uzattı ve bedevi ile tokalaştılar. Buraya da babamız senin bu evde bizlerle olacağını bilseydi sevinirdi. Sen bana ve kardeşime baba gibi olacaksın, dedi. Kerime aklına gelen her kutlama cümlesini şakıyordu. İfadeleri öylesine renkliydi ki herkes kahkahalara gömülmemek için kendini zor tuttu. İlk başlarda kendini tutmaya çalışan Yezid bile Kerime'nin evlilik için mutlak gerekli olan şeylerin listesini sıralamaya başlamasıyla gülmeye başladı. Ne var? Şaşkınlığından sıyrılmak için bu olağanüstü günü kutlamak amacıyla limonlu su almaya gitti. Ebu Ümame de mutluydu tabii ki ama dikkati dağılmış gibiydi. Böylesine doğrudan babasına atıfta bulunan Zeyd'in tepkisi şaşırtmıştı yaşlı adamı. Babalarla oğulların yalnızca bu dünyada değil, etleri, ruhları ve nefisleri birbirlerine ince bir iple bağlıymışçasına, ahirette de tahminlerin ötesinde bağlı olduğunu düşünmekteydi. Düşünceli bir halde Kerime'ye dönerek yumuşak bir sesle, ''Senden rica ediyorum, Zeyd'in yanından hiç ayrılma.'' dedi. Habersiz yakalanmasına rağmen küçük Kerime, yaşlı adama söz verdi. Ancak o zaman yaşlı adam düşüncelerinden sıyrılabildi. Zeyd, çorbasından bir hurma çıkarmış, kendisine uzatıyordu. Ebu Ümame gülümsedi. Evet, kutlama yapma zamanıydı. Zira o gün, tümüyle yeni bir hayat, yepyeni bir çağ başlıyordu. Nevar'ın tüm getirdiklerini, hatta fazlasını bitirdiler. Kadın arada bir Kerime ile gidiyor ve önemli zamanlar için hazır tuttuğu Yemen balı, Suriye tarzı pişmiş yumurta, İran bademi ve Şam fıstığı gibi uzak diyarların çerezlerini getiriyordu. Oğulları uzun yıllardan beri onu bu denli ışıltılı ve parlak görmemişlerdi. Aklından çocuklarını yetiştirmek ve eğitmekle geçirdiği yalnız yılların görüntüsü geçmekteydi. Artık üzüntüler bitmişti. Yanında kendisine destek olacak, yardım edecek ve sevecek bir erkek olacaktı. Yemeğin sonunda Ebu Ümame, Nevvar ve Bureyde'nin nişanı için Allah'ın iznini ve kutsamasını ve yeni bir aile kurabilmelerini dileyen uzun bir konuşma yaptı. Ve Kur'an'dan Mülk Suresinin şu ayetlerini okudu. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Mülkün sahibinin şanı yücedir. Ve o, her şeye gücü yetendir. Ölümü de, hayatı da, hanginizin daha iyi işlerde bulunacağını sınamak için yaratmış olan O'dur. Aziz olan da, suçları örten de O'dur. O öyledir ki, birbiri üstünde yedi gök yaratmıştır da, Rahman'ın bu yaratışında hiçbir uygunsuzluk göremezsin. Artık çevir gözünü de bak. Bir çatlak görebilir misin? Parantez içinde 67/1-3. Yaşlı adam zorlukla yerinden kalkarken artık gidebilirim. Allah'ın rahmet ve bereketi üzerinizde olsun, dedi. Kendini mutlu ama yorgun hissediyordu. Ama dostları kendisini yalnız bırakmayıp eşlik etmek istediler. Evden çıktıklarında Vaha'nın hala bitmesi istenmezcesine kutlamalarla canlı olduğunu fark ettiler. Yol boyunca herkes gülümsüyor ve selamlaşıyordu. Çocuklar ve kadınlar Hazreti Peygamber'in gelişi onuruna bestelenmiş şarkıları okumayı sürdürmekteydiler. Sonsuz bir yankı gibi bütün Medine'de şu sözler çınlamaktaydı. Allahu Ekber! Resulullah geldi. Evinin giriş katını peygambere bırakıp terasa taşınmış olan Ebu Eyyub'e de rastladılar. Zavallı adam nail olduğu onura hala inanamıyordu. İnsanların değerinin misafirlerine göre de ölçüldüğü bir dünyada kendisinin yeryüzünün en şanslı adamı olduğunu hissediyordu. Zeyd ve Kerime, gençlerin saflığıyla ona yeni yaşam düzeni için ne hissettiğini sordular. Sevinçten kabına sığamayan Ebu Eyyub, teras katını göstererek, üstünde Allah, altında Resulullah olan bir adam nasıl olabilir ki? Dedi. Ayrım sonu. Sayfa 155.